8. ayırım sayfa 63. İki kardeş eve girinceye kadar arkalarından baktılar. Scott dile acımaktan kendini alamadı. Haydi eve gidelim dedi Jem. Yemek vakti gelmiştir herhalde. Rotayı kendi evlerine çevirdiler ve babalarıyla göz göze geldiler. Garaj yolunda durmaktaydı. Yanında tanımadıkları bir hanımla rahip James Edward Morrill Heath vardı. Görünüşe bakılırsa bir süredir orada öylece dikilmekteydiler. Atticus onlara yaklaştı, bir yandan da paltosunu çıkarıyordu. Kızın boğazı kenetlendi, dizleri titremeye başladı. Babası paltosunu onun omuzlarına koyunca jeton düştü. Bir rahibin karşısında çırılçıplak durmaktaydı. Kaçmayı denedi ama Atticus onu ensesinden yakalayıverdi. Calpurnia'nın yanına git, eve arka kapıdan gir. Calpurnia onu küvete var gücüyle ovalarken bir yandan da söyleniyordu. Bay Finch bu sabah aradı ve rahiple karısını akşam yemeğine getireceğini söyledi. Sizi çağırdım, yüzüm morarana dek seslendim. Neden karşılık vermediniz? Seni duymadık diye attı kız. Ya pastayı fırına vereceğim ya da sizi toparlayacağım. İkisini birden yapamam ki. Babanızı böyle yerin dibine soktuğunuz için utanın kendinizden. Bir ara Calpurnia'nın kemikli parmağının kulağına gireceğini sandı. Kes şunu dedi. Eğer ikiniz de bir güzel pataklamazsa ben pataklayacağım diye söz verdi Calpurnia. Haydi çık şimdi o küvetten. Calpurnia sert havluyla neredeyse kızın derisini yüzüyordu. Kollarını havaya kaldırmasını emretti. Sonra kıza ite kaka kas katı kolalanmış pembe bir elbise giydirdi. Çenesini baş ve işaret parmaklarının arasına sıkıca kıstırıp sivri dişli bir tarakla saçlarını taradı. En sonunda da bir çift rugan pabucu kızın ayaklarının dibine fırlattı. Giy şunları. Düğmeleri kapatamıyorum dedi kız. Calpurnia klozet kapağını çarparak kapadı, kızı üzerine oturttu. Kız ince düğmeleri onlara küçük gelen iliklerden geçirmek gibi çetin, maharet isteyen bir işin üstesinden gelen o iri, korkuluk parmaklarını seyretti ve Calpurnia'nın ellerinin gücüne hayret etti. Şimdi doğru babana. Jem nerede diye sordu Scott. Bay Finch'in banyosunda temizleniyor. Ona güvenebilirim. Oturma odasında Jem'le ikisi kanepede sessizce oturdular. Atticus ile rahip Morhit hiç de ilginç olmayan bir sohbet yapıyorlar. Bayan Morhit de doğrudan açık açık çocuklara bakıyordu. Jem kadına bakıp gülümsedi. Gülümseyişine karşılık gelmedi. O da vazgeçti. Tam o sırada Calpurnia yemek zilini çalıp herkese rahat bir soluk aldırdı. Sofrada bir an huzursuz bir sessizliğe gömüldüler. Atticus, rahip Morhit'ten şükran duasını okumasını rica etti. Rahip Morhit, kişisel olmayan bir takdis duası yerine bu fırsatı Jem'in ve kızın haylazlıklarını Efendimiz'e bildirmek için kullandı. Durumu bunların annesiz çocuklar olduğuyla açıklamaya girişince Scott yerden bir santim havalandığı duygusuna kapıldı. Çaktırmadan Jem'e baktı. Oğlanın burnu neredeyse tabağının içindeydi, kulakları kıpkırmızıydı. Scott, Atticus'un bir daha başını yerden kaldırabileceğinden kuşkuluydu. Rahip Morhit sonunda amin deyip de Atticus gözlerini masadan kaldırınca kuşkuları doğrulanmış oldu. İki iri gözyaşı gözlüğün ardından yanaklarına doğru yuvarlanmaktaydı. Bu kez babalarını fena kırmışlardı. Atticus ansızın özür dilerim diyerek yerinden fırladı, doğruca mutfağa daldı. Calpurnia elinde dolu bir tepsiyle dikkatle salona girdi. Calpurnia evde birini görür görmez ele güne karşı tavrını takınırdı. Jeff Davis İngilizcesini herkes kadar düzgün konuşabildiği halde konukların karşısında fiilleri anında dağılırdı. Sebze tabaklarını mağrur bir eda ile dolaştırırken sürekli soluk alıp verir gibiydi. Calpurnia yanına gelince Jean-Louis izninizle lütfen diyerek uzandı ve başını Calpurnia'nın başıyla aynı hizaya getirdi. Kal diye fısıldadı. Atticus çok mu kızgın? Calpurnia sırtını dikleştirdi, yukarıdan kıza baktı ve bütün masaya şöyle dedi. Bay Finch mi? Hiç de bilem. Bayan Scott kendisi arka sundurmada gülüyor. Bay Finch gülüyor. Asfalttan toprak yola geçen araba lastikleri Jean-Louis'yi kendine getirdi. Parmaklarını saçlarından geçirdi, torpido gözünü açıp bir paket sigara buldu. İçinden bir tane çekip yaktı. Geldik sayılır dedi Henry. Sen nerelere gittin öyle? New York'a erkek arkadaşının yanına mı? Yalnızca dalıp gitmişim dedi kız. Bir keresinde bir canlandırma gerçekleştirmiştik, onu düşünüyordum. Sen kaçırmıştın. Yüce Tanrım, Doktor Finch'in favorilerindendir o. Jean-Louis güldü. Jack amca bunu bana söyleyeli 20 yılı geçmiştir ama aklıma geldikçe hala utanırım. Biliyor musun, Jem öldüğünde haber vermeyi unuttuğumuz tek kişi Dil oldu. Biri ona gazetedeki ilanı göndermiş, o da böyle öğrenmiş. Hep öyle olur zaten, dedi Henry. En eski dostlar unutulur. Ne dersin, geri döner mi? Jean-Louis başını hayır anlamında salladı. Ordu Dil'i Avrupa'ya yollayınca orada kalmıştı. O doğuştan bir gezgindi. Aynı kişilerle aynı yerde uzun süre kapalı kaldığında küçük bir panter kesilirdi. Jean-Louis onun yaşamının nerede sonlanacağını merak etti. Maycomb'un kaldırımlarında sonlanmayacağı kesindi. Nehirden gelen serin hava sıcak geceyi yardı. Finch arazisi, madam, dedi Henry. Finch arazisi dik bir uçurumdan başlayıp nehre doğru çıkıntı yapan, geniş bir mendirekte son bulan 366 basamaktan oluşuyordu. Buraya uçurumun kenarıyla arkadaki orman arasında bulunan yaklaşık 300 metrelik bir açıklıktan ulaşılırdı. Açıklığın karşı ucundan çıkan iki oluklu toprak yol karanlık ağaçların arasında kayboluyordu. Yolun sonunda iki katlı beyaz bir ev, evin hem alt hem de üst katlarını çepeçevre dolanan iki sundurması vardı. Eski Finch evi asla harap vaziyette değil, bilakis kusursuz biçimde onarılmış durumdaydı. Orası artık bir av kulübüydü. Mobile'dan bir takım iş adamları etrafındaki araziyi kiralamış, evi satın almış ve Maycomb'un özel bir kumar cehennemi olarak gördüğü şeyi kurmuştu. Oysa değildi. Eski evin odaları kış geceleri şen erkek bağırtılarıyla çınlar, arada bir öfke değil de aşırı coşku nedeniyle bir silah ateşlenirdi. Bırakın pokerlerini oynasınlar, istedikleri kadar alem yapsınlardır, diyordu Jean-Louis. Yeter ki eski eve bakılsın, ev korunsun. Evin güneye özgü alışıldık bir öyküsü vardı. Atticus'un büyük babası tarafından ünlü bir kadın katilinden satın alınmıştı. Atlantik'in her iki yakasında da iş gören ve kadınları zehirleyen adam aslında eski, nezih bir Alabama ailesindendi. Atticus'un babası bu evde doğmuştu. Atticus, Alexandra Caroli, mobilli bir adamla evlenmişti ve John Hale Finch de öyle. Açıklık büyük aile buluşmaları için kullanılmıştı ta ki bu tür toplantıların modası geçinceye kadar. Jean-Louis o toplantıları gayet iyi anımsıyordu. Atticus Finch'in bir İngiliz metodisti olan büyük babası Claiborne yakınlarında nehrin kıyısına yerleşmiş 7 kızla bir oğlan babası olmuştu. Kızları Elby Maycomb'un askerleriyle evlendiler, çoğaldılar ve 8 aile denen ilçeyi kurdular. Yıllar içinde sayısı artan torunlar her yıl bir araya geldikçe Finch arazisindeki konutun sakinleri piknik alanları açmak için ormanı biraz daha yontmak, yağmalamak zorunda kaldılar. Böylece açık alan mevcut boyutuna ulaşmış oldu. Ancak alan aile buluşmalarından daha fazlası için kullanılıyordu. Zenciler burada basketbol oynar, Ku Klux Klan, sulh ve refah dönemlerinde burada toplanırdı. Atticus'un zamanında da ilçe beyefendilerinin hanımefendilerini muhteşem bir şölen için Maycomb'a getirme onuruna erişmek adına at üstünde mızrak dövüşü yaptıkları görkemli bir turnuva düzenlenir oldu. Alexandra, Jimmy enişte ile evlenme nedeninin onu dört nala giderken elindeki sırığı halkaya geçirirken izlemesi olduğunu söylerdi. Finch ailesinin kasabaya taşınması da Atticus'un zamanında oldu. Atticus, Montgomery'de hukuk okumuş, mesleğini icra etmek üzere Maycomb'a dönmüştü. Jimmy eniştenin maharetinden gözü kamaşan Alexandra da onunla birlikte Maycomb'a döndü. John Hale Finch tıp okumak için Mobile'a gitti. Caroline ise 17'sindeyken sevdiğiyle kaçtı. Babaları ölünce araziyi kiraya verdiler ama anneleri eski evden çıkmaya yanaşmadı. Orada kaldı, çevresindeki toprağın kiralanmasını ve parça parça satılmasını seyretti. Öldüğünde geriye yalnızca ev, açıklık ve denize bakan sahanlık kalmıştı. Ev, mobilli beyler satın alıncaya kadar boş durdu. Jean-Louis büyük annesini anımsadığına inanıyordu ama emin değildi. İlk Rembrandt'ını kolalı, kırmalı, yuvarlak yaka takmış pelerinli hanımı görünce işte büyük anne dedi. Atticus hayır dedi. Annesine benzemiyordu bile ama Jean-Louis'nin aklında eski evin loş bir odasına götürüldüğünde odanın ortasında siyahlar giymiş, beyaz, dantel bir yaka takmış, yaşlı, çok yaşlı bir hanımın oturduğuna ilişkin bir sanık kalmıştı. Sahanlığa çıkan basamakların adı elbette artık yıl merdiveniydi. Jean-Louis çocukken ve yıllık aile buluşmalarına katılırken sayısız kuzeniyle birlikte basamaklarda oynar, onlar için endişelenen anne babalarını ikide bir sarp kayalığın kenarına çekerlerdi. Sonunda çocuklar bir araya toplanıp yüzme bilenlerle bilmeyenler olarak iki gruba ayrıldı. Yüzemeyenler açıklığın ormana bakan tarafına sürülür ve zararsız oyunlarla sınırlandırılırlardı. Yüzme bilenlerse iki zenci gencin gözetiminde basamaklarda koşturabiliyorlardı. Av kulübesi basamakları düzgün ve bakımlı tutuyor, kâgir iskeleyi de teknelerini bağlamak için kullanıyordu. Tembel adamlardı. Ağaç altlarındaki çalılıkları ve çam dallarını aça yara ilerlemektense akıntı yönünde sürüklenip kürek çekerek Winston bataklığına ulaşmak daha kolaydı. Akıntının aşağılarında uçurumun ötesinde Finch zencilerinin balyaları ve mahsulü yüklediği buz kalıplarını, un ve şekeri, çiftlik teçhizatını ve hanımların ıvır zıvırını indirdikleri eski pamuk iskelesinin izleri duruyordu. Finch arazisi sadece gezginler tarafından kullanılırdı. Basamaklar hanımlara baygınlıklar geçirmek için mükemmel bir gerekçe sağlardı. Bagajları pamuk iskelesinde bırakılmıştı. Orada zencilerin önünde karaya çıkmaları söz konusu bile olamazdı. Ne dersin, basamaklar sağlam mıdır? Elbette, dedi Henry. Kulüp onlara iyi bakıyor. Şu an bir mülke izinsiz girdiğimizin farkında değil misin? Mülke girmekmiş, haydi oradan. Bir Finch'in kendi topraklarına basamayacağı günü görmek isterdim doğrusu. Durakladı. Ne demek istiyorsun? Son parseli de geçen ay sattılar. Bana bu konuda tek kelime edilmedi, dedi Jean-Louis. Ses tonu Henry'yi zınk diye durdurdu. Umursuyor musun yoksa? Yok, pek sayılmaz. Yalnızca söylemelerini isterdim. Henry ikna olmamıştı. Tanrı aşkına Jean-Louis, arazinin Bay Finch'e ya da diğerlerine ne faydası var ki? Vergileri filan düşünürsek hiçbir faydası yok tabii. Ben yalnızca haberin olsun isterdim. Hepsi bu. Sürprizlerden hoşlanmam. Henry güldü, eğildi, yerden bir avuç gri kum aldı. Bize güneylilik mi taslıyorsun? Bir General O'Hara taklidi yapmamı ister misin? Kes şunu Hank, diye sesi tatlıydı. Bana kalırsa sen ailenin en çekilmezisin. Bu tür konularda Bay Finch 72 yaşında bir delikanlı, sense 100 yaşında bir ihtiyar. Dünyam alt üst edilmeden önce en azından bir uyarılmak isterdim, dedi kız. Haydi iskeleye inelim. Üstesinden gelebilecek misin? Gözümü kırpmadan yenerim seni. Basamaklara doğru atıldılar. Jean-Louis hızla inmeye başlayınca parmakları soğuk demire sürtündü, durdu. Merdivene geçen yıl demir borudan yapılma bir trabzan takmışlardı. Hank artık yakalayamayacağı kadar öndeydi. Yine de denedi. Soluk soluğa sahanlığa vardığında Henry tahtaların üzerine sere serpe yayılmıştı bile. Katrana dikkat et balım, dedi. Yaşlanıyorum, dedi kız. Sessizce sigaralarını tüttürdüler. Henry kolunu onun ensesinin altına koydu. Ara ara dönüp kızı öpüyordu. Jean-Louis gökyüzüne baktı. Uzanıp dokunuvereceksin sanki, öyle alçak ki. Henry sordu. Az önce dünyanın alt üst edildiğini söylerken ciddi miydin? Bilmiyordu. Galiba ciddiydi. Açıklamaya çalıştı. Son 5 yıldır ne zaman eve dönsem, aslında ondan da önce, her kolej dönüşü bir şeyin daha değiştiğini görüyorum. Ve bu hoşuma gitmiyor. Henry'nin ay ışığında sırıttığını görebiliyordu. Doğrulup oturdu. Sana anlatabilir miyim bilmiyorum. Tatlım, New York'ta yaşarken sık sık New York'un bütün dünya olmadığını hissediyorsun. Demek istediğim şu, ne zaman eve dönsem dünyaya geri döndüğüm duygusuna kapılıyorum. Maycomb'dan ayrılırken de dünyadan ayrıldığım duygusuna. Aptalca bir şey, doğru dürüst açıklayamıyorum. Onu daha da saçmalaştıran şey ise Maycomb'da yaşamaya kalksam anında kuduracağımı bilmem. Hiç de kudurmazsın, emin ol, dedi Henry. Bir yanıt vermen için sana baskı yapmak istemiyorum. Dur, kıpırdama. Ama bir konuda kararını vermelisin Jean-Louis. Yaşadığın sürece değişimi göreceksin. Maycomb'un tamamen şehre değiştirdiğine tanık olacaksın. Senin sorunun pastana hemen sahip olup onu yemek istemen. Saati durdurmak istiyorsun ama durduramazsın. Er ya da geç Maycomb ile New York arasında bir seçim yapman gerekecek. Henry anlamaya çok yakındı. Seninle evlenirim Hank. Eğer yaşamak için beni buraya, araziye getirirsen, New York'tan burası için vazgeçerim. Ama Maycomb için değil. Jean-Louis gözlerini ırmağa çevirdi. Maycomb tarafı sarp kayalıktı. Abbott tarafı ise düz. Yağmur yağdığında ırmak taşar, pamuk tarlalarının üstünde sandalla gezebilirdiniz. Jean-Louis ırmağın yukarı kısmına baktı. Kano muharebesi tam orada oldu diye düşündü. Sam Dale kızılderilileri kıstırdı ve kızıl kartal uçurumdan aşağıya atladı. İşte o zaman anladığını düşündü. Yaşamı bu dağlarda doğmuştu ve denizde sona erecekti. Bir şey mi dedin diye sordu Henry. Yo, yalnızca romantik takılıyordum dedi kız. Bu arada halam seni onaylamıyor. Kendimi bildim bileli farkındayım bunun. Ya sen? Aynen. O zaman evlen benimle. Bir teklif et bakalım. Henry kalktı. Gelip onun yanına oturdu. Ayaklarını iskelenin kenarından aşağıya sarkıttılar. Ayakkabılarım nerede dedi kız birden. Arabanın orada. Çıkarıp attığın yerde. Jean-Louis, şu an ikimizi birden geçindiremem. İşler yolunda giderse birkaç yıl sonra ikimiz de gayet iyi bakabilirim. Güney için şu an bir fırsatlar ülkesi. Maycomb ilçesinde yeterli para var. Yani şeye girmek için yasama meclisinde yer alan bir koca ister miydin? Jean-Louis şaşırmıştı. Aday mı olacaksın? Düşünüyorum. Makineye karşı. Evet, kendi ağırlığından çökmek üzere eğer zemin katta yerimi alabilirsem. Maycomb ilçesinde doğru düzgün bir hükümet öyle büyük bir şok olur ki vatandaşların bunu kaldırabileceğini sanmıyorum dedi kız. Atticus ne diyor? Tam zamanı olduğunu düşünüyor. Senin işin onunki kadar kolay olmayacak. Babası ilk kampanyasının ardından eyalet yasama meclisinde gönlünce hiçbir muhalefetle karşılaşmadan görev yapmıştı. İlçe tarihinde tek örnekti. Atticus Finch'e karşı gelen tek bir makine yok, onu destekleyen hiçbir makine yok ve karşısında onunla yarışan tek bir aday yok. O emekli olduktan sonra makine bağımsız kalabilen tek memuriyeti de yalayıp yuttu. Biliyorum ama onları sıkı bir rekabet yaşatabilirim. Adliye güruhu şu ara morfin almışçasına derin uykuda şöyle çetin bir kampanya onları kendine getirebilir. Bebeğim yanında sana yardımcı bir eş olmayacak dedi Jean-Louis. Politika beni öyle sıkıyor ki çıldırtacak gibi oluyorum. Eh en azından bana rakip olmayacaksın buna da şükür. Yükselen bir genç adam öyle mi? Yılın adamı seçildiğini neden söylemedin bana? Gülmenden korktum dedi Henry. Sana mı güleceğim Hank? Öyle, zaten sürekli alttan alta gülüp duruyorsun sanki. Ne diyebilirdi ki? Henry'nin duygularını kaç kez incitmişti acaba? Çok da incelikli biri olmadığımı biliyorsun. Ama Tanrı şahidim ki sana hiçbir zaman gülmedim Hank. Yürekten asla. Erkeğin başını kollarının arasına aldı. Kısa saçlarını çenesinin altında hissedebiliyordu. Siyah kadife gibiydi. Henry onu öptü, altına doğru çekerek iskelenin zeminine yatırdı. Bir süre sonra Jean-Louis bu kucaklaşmayı sonlandırdı. Bence artık gidelim Hank. Henüz değil. Aman tamam. Hank bezgin bir sesle. Buranın en nefret ettiğim yanı bütün bu basamakları gerisin geri tırmanma mecburiyeti dedi. New York'ta bir arkadaşım var. Merdivenleri saatte 1 kilometre hızla çıkar. Soluksuz kalmasını önlüyormuş. Neden sen de denemiyorsun? Erkek arkadaşın mı? Saçmalama dedi kız. Bugün bunu ikinci kez söylüyorsun. Cehenneme kadar yolun var o halde. Bugün bunu da söyledin. Jean-Louis ellerini kalçalarına dayadı. Giysilerimizle yüzmeye ne dersin? Bak bugün bunu hiç söylemedim. Şu an sana bakarken içimden seni derhal suya itmek geliyor. Biliyor musun? Yaparsın da bence. Hem de en kısa zamanda diyerek başıyla doğruladı. Henry onu omuzlarından yakaladı. Suya düşerken seni de yanımda sürüklerim. Tek bir ayrıcalık tanıyacağım dedi Jean-Louis. Ceplerini boşaltman için 5 saniyen var. Delilik bu Jean-Louis dedi erkek cebindeki parayı, anahtarları, cüzdanı, sigaraları boşaltırken makasenlerini çıkardı. Dövüş orozları gibi birbirlerini süzdüler. Henry erken davrandı ama kız tam düşerken onu gömleğinden yakalayıp kendisiyle birlikte suya çekti. Irmağın ortasına kadar hiç konuşmadan hızlı hızlı yüzdüler. Dönüp ağır kulaçlarla iskeleye yöneldiler. Elini ver de çıkayım dedi kız. Sular damlatarak üzerlerine yapışmış giysileriyle basamaklara tırmandılar. Arabaya varıncaya kadar kururuz dedi Henry. Akıntı vardı bu gece dedi kız. Çok hor kullanılıyor. Dikkat et de bu sefer de seni şu yardan aşağıya itmeyeyim. Çok ciddiyim. kıkırdadı. Bayan Meriwether'ın bizim zavallı Bay Meriwether'a neler yaptığını anımsıyor musun? Evlenince ben de aynısını sana yapacağım. Eğer karısıyla bir otoyolda tartışmaya başlarsa Bay Meriwether'ın işi çok zordu. Bay Meriwether arabaya kullanmayı bilmezdi ve münakaşa çığırından çıkarsa Bayan Meriwether arabayı durdurup iner, kasabaya otostopla dönerdi. Bir keresinde dar bir yolda fikir ayrılığı yaşamışlar ve Bay Meriwether tam saat 7'de arabada mahsur kalmıştı. Sonunda yoldan geçen bir atlı araba onu almıştı. Yasama meclisine girersem gece yarıları suya atlayamayız dedi Henry. O zaman aday olma. Araba humurdanarak çalıştı. Serinlik yavaş yavaş çekildi. Hava yeniden boğucu bir hal aldı. Jean-Louis arkalarındaki farların yanmasını ön camda gördü. Sonra bir araba onları geçti. Az sonra bir başkası göründü. Sonra da bir başkası. Maykomba yaklaşmışlardı. Başı erkeğin omuzundayken Jean-Louis halinden hoşnuttu. Her şeye rağmen yürüyebilir diye düşündü. Ama ben evcimen biri değilim. Bir aşçıyı yönetmeyi bile bilmem. Hanımlar misafirliğe gittiğinde birbirlerine ne söyler? Şapka takmam gerekecek, bebekleri kucağımdan düşürüp öldürürüm. Dev boyutlu, kapkara bir arıya benzeyen bir şey yanlarından şimşek gibi geçti. Yan yatarak ilerideki virajı aldı, Jean-Louis doğrulup oturdu. Afallamıştı. O da neydi öyle? Bir araba dolusu zenci. Üstüme iyilik sağlık ne yaptıklarını sanıyor bunlar. Bugünlerde kendilerini böyle ifade ediyorlar dedi Henry. Artık kullanılmış araba alacak paraları var. Onlar da otoyolda çıkıp gazık köklüyorlar. Herkes için bir tehdit bunlar. Ehliyet? Hiç arama. Sigortayı da öyle. Allah Allah ya bir şey olursa? Çok üzücü olur. Kapıda Henry onu tatlılıkla öptü sonra bıraktı. Yarın akşam dedi. Kız başıyla evet dedi. İyi geceler tatlım. Ayakkabılar elinde parmak uçlarına basarak öndeki yatak odasına girdi, ışığı açtı. Soyundu, pijamasının üstünü giydi ve sessizce oturma odasına süzüldü. Bir lambayı açtı, kitap raflarına gitti. Ah cinayet diye düşündü. Parmağını ciltlerde gezdirdi, askeri tarihi geçti. İkinci Pön savaşlarında oyalandı, gerçek nedeninde durdu. Jack amcaya biraz hazırlıklı gitmeli diye düşündü. Yatak odasına döndü, tavandan sarkan lambayı söndürüp başucu lambasını arandı, düğmesine bastı. Doğduğu yatağa tırmandı, 3 sayfa okudu ve ışık açıkken uyuyakaldı. 8. ayırımın sonu, sayfa 74.